İman kurtuluşun köküdür. Elçi Paulus bunu vurgulamaktadır. İyi işlerse kurtuluşun meyvesi. Yakup'un vurguladığı da tam olarak budur. Biz bunu şu şekilde ifade edebiliriz. İman kurtuluşun nedeni, iyi işlerse kurtuluşun sonucudur. Elçi Paulus, işler sizi kurtarmaz derken yasanın işlerinden bahseder. Yakup işlerin elzem olduğunu vurgularken yasanın değil imanın işlerinden söz etmektedir. Yakup 2. bölüm 18. ayette ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var, benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Tanrı baktığı zaman yüreği görür ve iman edip etmediğimizi bilir. İşte imanla aklanmak budur. Ama yan komşumuz yüreğimizi görmez. O sizi yalnızca imanınızın meyvesi olan eylemlerinizle yargılayabilir. Bu mektubun iki anahtar ayetinin şunlar olduğunu düşünüyorum. Yakup 1. bölüm 22. ayette. Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Bu ilk noktadır. İkinci anahtar ayet ise Yakup 2. bölüm 20. ayettir. Ey akılsız adam! Eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun diye sorar bu ayette. Yakup'un mektubu Hristiyan öğretisini değil, ahlakını ele alır. İman konusundan uzaklaşmaz ama pratik olmaya da çalışır. Yakup oldukça pratikti. Bu mektup pratik konulara eğilmesinden dolayı Süleyman'ın özdeyişleri ve dağdaki vaazla kıyaslanmaktadır. Yakup imanla aklanmanın eylemle gösterildiği tezini savunmaktadır. İlk iki bölüm eylemde, üçüncü bölüm sözde, dördüncü bölümde dünyevi olmakta ve beşinci bölümde zenginlere yapılan uyarılarla ilgilidir. Bu çerçevede baktığımız zaman mektubu 3 ana bölüme ayırabiliriz. İçten iman konusu 1. ana bölümdür. Tanrı, iman, denemelerdeki sonuç, sabrın gelişmesi ve sonradan gelen ödül ve Tanrı'nın imanı kötülükle sınamaması 1. bölümün ilk 12 ayetiyle konu edilir. Daha sonra imanın sınavı, imanın öğretiyle değil eylemle sınanması, Tanrı'nın imana bakması, gösterilen tutum ve hareketlerle imanımıza tanıklık etmemiz, bir eylem örneği olarak İbrahim'in örneği ve Tanrı'nın iman ile dil arasında olan ilişkiye dikkatimizi çekmesi konu edilir. Yani yürekte olanın ağızla açığa çıkması. Bunlar 1. bölüm, 2. bölüm ve 3. ayette konu edilen ve içten imanı konu alan 1. ana hattır. 2. olarak dünyevi yaşam, savaşma ve çekişme ruhu 1 ve 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde ana hat olarak karşımıza çıkar. 3. ana hat ise zenginlerin durumu, Mesih'in gelini olmak ve Mesih'in yakında geliyor olması, sabır ve dua konusunun önemi vurgulanır. Bunlar 5. bölümde karşımıza çıkar. Zenginlere uyarılar 5. bölüm 1 ila 6. ayetlerde, Mesih'in gelişinin tesellisi 5. bölüm 7 ila 12. ayetlerde ve duanın gücü 5. bölüm 13 ila 20. ayetlerde anlatılır. O zaman Yakup mektubunu 3 ana hatta incelememiz mümkündür. Birincisi içten iman, ikincisi dünya yaşamı, savaşma ve çekişme ruhu, üçüncüsü zenginler için uyarı ve Mesih'in gelişinin verdiği teselli konularıdır. Yakup'un mektubu Hristiyan öğretisinden çok Hristiyan etiğini yani ahlakını ele alan son derece pratik bir kitaptır. Yakup bazı pratik konularla uğraşmaktadır ama iman konusu da mektubun tamamında göze çarpar. Mektupta imanın oluşturduğu eylemler vurgulanmaktadır. İlk 3 bölümde içten imanın doğruluğundan söz edilir ve Tanrı'nın imanı sınama yolları da bize gösterilir. Tanrı imanı denemelerle sınar. Yakup 1. bölüm 1. ayette şöyle der. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup, dağılmış olan 12 oymağa selam ederim. Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu ben Yakup der. Kul harfi harfine ele alındığında köle anlamına gelir. Sizi bilmem ama ben insan olarak Rabbin üvey kardeşi olsaydım bunu mektubun bir yerinde bir şekilde dile getirirdim. Bunu dindar ve alçak gönüllü bir şekilde ne yapar eder bilmenizi sağlardım. Ancak Yakup bunu yapmaz. Hatta kendisinden Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kölesi olarak söz eder. Başlangıçta Rabbin insan olan yani anne tarafından kardeşleri onun Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmadılar. Onunla beraber büyümüş ve oynamışlardı. İsa'nın büyümesini gördüler. Onun olağan dışı olduğunu fark ettiler ama onun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inanmadılar. Rabbimiz İsa burada yeryüzündeyken o kadar insandı ki bizzat kendi kardeşleri bile ona inanmadı. Tabii kendi aileniz ulaşmada en zor kişileri oluşturur ama yine de onlara ulaşmalıyız. Yakup Rab İsa'yı sadece kan kardeşi olarak değil bizzat kendi kurtarıcısı olarak da tanıdı ve onun kulu kölesi oldu. Yakup'un ona nasıl hitap ettiğine dikkat edin. Rab İsa Mesih, Yakup o benim Rabbimdir diyor. İsa onun insan adıydı ve Yakup onu üvey kardeşi olarak tanıyordu ama onu dünyaya gelip dünyanın günahları için ölen Mesih olarak da tanıdı. İsa Mesih sadece bir isim değildi. İnsanları günahlarından kurtaracağı için ona İsa denmiştir. Dağılmış olan 12 oymağa selam ederim diyor. Yakup'un İsrail'deki inanlara gönderme yaptığı açıktır. Dönemin Yahudi inanlarına yazar. Zaten ilk kiliseyi oluşturanların %100'ü bir süre için bile olsa Yahudiydiler. Diğer uluslardan birkaç kişi inanlı oldu ve daha sonra o dönemlerde Roma İmparatorluğu'nun merkezi olan Anadolu'da büyük bir uyanış gerçekleşti. İncil'de geçen 7 kilisenin tümü de Türkiye'dedir. Ancak Yakup bu mektubu bütün bunlar olmadan önce yazdığı için burada Yahudi inanlara hitap eder. Dağılmış olan 12 oymağı derken bugün insanların İsrail'in kayıp 10 oymağından söz ettiğini ama hiçbir oymağın gerçekte kaybolmadığını hatırlamalıyız. Tanrı onları dünyanın her tarafına dağıttı. Her ne kadar İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla Yahudi varsa da Rusya'da da büyük bir Yahudi nüfusu olduğunu biliyoruz. Çin'de, Japonya'da da Yahudiler var. Her tarafa dağıldılar. Yakup bu mektubu o zaman her tarafa dağılmış olan inanlı Yahudilere yazdı. Selam ederim diyor. Aslında bu Grekçe'de sevinin anlamına gelir. Onlara sevinin diye yazar. Yakup'un ters ve hırçın bir mizacı yoktur. Hayat dolu birisidir. Yakup şimdi olağanüstü durumlarda sevinmekten söz edecektir. Yakup 1. bölüm 2. ayet. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın der. Çeşitli denenmeler derken çeşitli sıkıntılar anlamına gelir bu söz. Bir başka deyişle sıkıntı içindeyken sanki başınıza kötü bir şey gelmiş gibi ağlamaya başlamayın. Sevinmeniz gerek der. Tanrı sizi bu şekilde sınadığı için bunu sevinçle karşılayın. Yaşamın tüm sıkıntı ve gerginliği karşısında inanlının derin bir sevinç yaşaması mı gerekli sorusu sık sık sorulmaktadır. Açıkçası bunun yanıtı hayırdır. Yakup burada bunu söylemez. Sıkıntılar üzerinize geldiğinde Tanrı'nın isteğiyle gerçekte uyum içinde değilken uyumluymuşsunuz gibi gerçekçi olmayan bir şekilde konuşmaya bu düşünce bizi götürecektir. İnsanlar dindarca bir tutumla Tanrı'nın isteğini kabul ettiklerini dile getirir ama sonra da asık bir suratla dolaşıp dururlar. Ağlarlar. Dostum, sevininceye dek Tanrı'nın isteğiyle uyum içinde olmazsınız. Yakup Tanrı'nın bize sıkıntı uğruna sıkıntı vermediğini açıklamaya devam ederek şöyle der. Yakup 1. bölüm 3. ayet. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Çünkü bu bir son değildir. Tanrı'nın düşüncesinde bir hedef var ve buna güvenebilirsiniz. Yakup burada sizin yüreğinizin sıkıntıya karşı tutumundan söz eder. Burada kullanılan Grekçedeki geniş zaman sevincin sıkıntının sonucu olduğunu ileri sürmektedir. İbraniler 12. bölümde de Tanrı'nın inanlının yaşamında kullandığı yöntemin çocuk eğitimi anlamına gelen cezalandırmayla terbiye olduğunu görürüz. İyi bir neden olmadan sıkıntılar, anlamsız acılar, saçma sınanmalar mantıksız olacaktır. Tanrı bunların ardında bir neden olduğunun ve bu nedenin de iyi bir neden olduğunun bilinmesini ister. Romalılar 8. bölüm 28. ayette Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz, der kutsal kitap. Denenmenin dışsal baskıları üzerimizdeyken ve acılardan geçerken iman tutumumuz Tanrı'nın buna bir amaç için izin verdiği ve bunun için büyük bir hedefi olduğu yönünde olmalıdır. Tanrı'nın yaşamımızda bir şey için uğraştığını bilebiliriz. Burada şunu da eklemeliyim. Bu Tanrı'nın amacının ne olduğunu anlayacağınız anlamına gelmez. Bu imanın denenmesidir. Gördüklerimize göre değil, imanla yürüyoruz. Orta çağda biri şöyle demiştir. Tanrı ne bir şey yapar ne de kendisine bir şeyin yapılması için acı çeker. Peki biz onun gibi bütün olayların içini görebilseydik ne yapardık? İmanın denenmesindeki amaçlardan bazıları nelerdir? Bu mektupta Yakup içten imanın kanıtının denenme olduğunu söyler. Burada bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Birkaç yıl önce büyük bir uçak firmasındaki görevlilerden biriyle tanıştım. Bir gün beni o tesislerde de gezdirdi. Orada uçakların nasıl yapıldığına dair birkaç şey öğrendim. Yeni bir uçağı çizim tahtasında dizayn etmekte işe başlıyorlar. Daha sonra proje çiziler ve modelleri yapılıyor. Modeller denenir ve sonra da inşası başlanır. yaklaşık 2 yıl sonra ilk uçak montaj fabrikasında çalıştırılmaya başlanır. Peki uçacak mıdır? Denemeye dayanacak mıdır? Gibi sorular bizi meşgul eder ve bir deneme pilotu uçağı kaldırmak zorundadır. Uçak yapımcısının söylediği özellikleri kanıtladığında uçağa olan güven artar ve hava yolları şirketleri de onu alır. Ardından yolcuların bineceği havalimanına getirilir ve böylece de hizmete açılmış olur. Aynı şekilde maden cevheri altın ya da gümüş olduğunun kanıtlanması için bir uzmana getirilir. Uzman da maden cevherinin altına ateş koyup üstüne asit döker ve sonra da onun gerçek olup olmadığını bildirir. Benzer bir şekilde Tanrı da imanın içten olup olmadığının kanıtlanması için onu bir sınamaya tabi tutar. Birisi bunu şu şekilde ifade eder. Acının asidi inancın manevi cevherini sınar. Bunun içinde bir gerçek payı bulunur. Tanrı imanımızı bir amaç için sınar. Bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Yaşamlarımızda dayanma gücü oluşturmak için Tanrı bizi sınar. Tanrı imanımızı bir amaç için sınar. Bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır der. Yaşamlarımızda dayanma gücü oluşturmak için Tanrı bizi sınayacaktır. Yakup 1. bölüm 4. ayette. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin der. Sizi yetkin bir imanlı yapacak olan dayanma gücüdür ama Tanrı dayanma gücünü sizde nasıl oluşturur? İşin ilginç tarafı dayanma gücünün kutsal ruhun meyvesi olmasıdır. Sabırlı olmaya çalışarak dayanma gücüne asla sahip olamazsınız. Kutsal ruh da bunu size gümüş bir tepside armağan olarak sunmayacaktır. Dayanma gücü elem ve sınanmalar aracılığıyla gelecektir. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir yetkinliğe erişsin der ayet. Dayanma gücü olmadan asla yetkin yani hiçbir eksiği olmayan olgun bir imanlı olmayacaksınız. Bundan dolayı bazı inanlar hiç büyümeyip bebek kaldılar. Bir pazar sabahı vaiz olarak kilisede yuvadan daha çok bebek olduğunu söyledim ve pek de gülen olduğunu görmedim. Ancak arada bir fark vardı. Yuvadaki bebekler güzelken kilisede oturanlar pek hoş görünmüyordu. Bugünkü kiliselerde çok fazla eleştiri, çekişme ve gerginlik var. Bunun nedeni de pek çok inanlının büyümeyip bebek kalmasıdır. Davut peygamber 131. mezmur 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Ya Rab, yüreğimde gurur yok, gözüm yükseklerde değil. Büyük işlerle kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Tersine, ana kucağında sütten kesilmiş çocuk gibi kendimi yatıştırıp huzur buldum. Sütten kesilmiş çocuğa döndüm. Bir başka deyişle Davut peygamber şöyle der. Büyümem gerektiğini görüyorum. Sütten kesilmem ve katı yiyecek yemeye başlamam gerekiyordu. Yaşam ekmeğini yemem gerekiyordu. Tanrı Davut'u sınadı ve o sınamada da onun büyümesini mümkün kıldı. Elçi Paulus Romalılar kitabında dayanma gücünün imanla aklanmanın sonuçlarından biri olduğunu yazar. Yalnız bununla değil, sıkıntılarda da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Gördüğünüz gibi bunun hepsinde bir amaç vardır. Bugün pek çok yüzeysel kalmış inanlı ne yazık ki var. Pek çok güvensiz inanlı bulunmaktadır. Entelektüel olmaya çalışan ve Tanrı'nın sözünü sorgulayan inanlılar da var. Ve inanlar olarak bizim yeni ahlak oluşturmamız gerektiğini düşünenler de var. Dostum, bu inanların sorunu hiç büyümemiş olmalarıdır. Halen bebektirler. Tanrı yaşamlarımızda dayanma gücü yaratmak için sınama ve sıkıntılar verir ki bizler Tanrı'nın yetkin çocukları olabilelim. Buna bugün ne kadar çok ihtiyacımız var. Dayanma gücünü öğrenebilelim diye Tanrı bize sıkıntı göndermek zorunda kalıyor ki bunlar kadın ve erkeğin yaşamında umut ve sevgi de yaratacaktır. Hizmet yıllarım içinde kutsal ruhun pek çok kişinin yaşamında bunu yaptığına tanık oldum. İlk danışmanlık yıllarımda her şeyde hata bulmaya çalışan birini anımsarım. Vaiz olarak daha önce hiç böyle bir eleştirmenim olmamıştı. Sonra hafta içi kutsal kitap çalışmalarına gelmeye başladı bu kişi. Kutsal kitabını getirdiğini ve çalışmalar sırasında not aldığını fark ettim. Yaklaşık 10 yıl Tanrı o adama birçok sıkıntı gönderdi ve o da büyüdü. Hayatımda gördüğüm en tatlı inanlardan biri oldu. İşte bu Tanrı'nın kendisine ait olanlara gönderdiği bir sınama şeklidir. Yakup 1. bölüm 5. ayette, İçinizden birinin bilgelikte eksikliği varsa herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir der. Burada bilgelik Yakup'un konuşmakta olduğu sıkıntılarla ilgilidir. Sizin de benim de çeşitli sıkıntılarımız ve sorunlarımız vardır ve olacaktır. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Bu konuyu nasıl halledeceğiz? Böyle bir kişiyle nasıl uğraşacağız? Bir sorun karşısında bilgelikte eksiğiniz varsa dua ederek Tanrı'ya gitmeniz gerekir. Bilgelik bilginin uygulanması ve pratik kullanımıdır. Pek çok inanlının bilgisi var. ama bu bilginin kullanımı konusunda yetersizler. Bugün bile tanıdığım doktorası olan bazı kişileri düşündüğümde gülüyorum. Bir gün böyle birisiyle ormanda yürüyorduk. Birden yağmur yağmaya başladı ve bu doktorası olan arkadaşım bana dönüp şaşkınlık içinde şöyle dedi. Şimdi ne yapacağız? Yağmurda ne yapacağınızı bilmeniz için doktora yapmış olmanız gerekmez. Ben de ona sığınacak bir yer arasak iyi olur dedim. Bilgelik, sınanma, sıkıntı gibi belirli durumlarda veya bir sorun ya da soru işareti ortaya çıktığında nasıl hareket edebileceğini bilmektir. Yaşam bunlarla dolu. Dolayısıyla hem sizin hem de benim. Tanrı'dan gelen bir bilgeliğe ihtiyacımız var. Herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin diyor. Tanrı cömertçe bilgelik vermeye işiyle uğraşmaktadır. Böyle durumlarda size yardım edecektir. Azarlamadan ifadesi iyiyi kötülükle karıştırmadan verme anlamındadır. Bilgelikte eksiğimiz varsa duamızı işitecek ve yanıtlayacak olan Tanrı'ya gidelim. Yakup 1. bölüm 6. ayette yalnız hiç kuşku duymadan imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer der. Bu sizin için bir sorun olmayabilir ama benim Hristiyan yaşamımın büyük bir bölümünde Tanrı'ya inanmamış olmam benim için bir sorundu. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Mesih'e kurtarıcım olarak güveniyordum ve beni kurtardığına ve beni cennet için kurtaracağına bütün kalbimle inanıyorum ama burada, bu yaşamda yine de sorunlarım var. Örneğin üniversiteye hemen hemen inanmadan gittim. Tanrı'nın beni üniversiteye gönderebileceğine inanmadım. Olanakları kısıtlı bir gençtim. Borç para almak ve tam zamanlı bir işte çalışmak zorundaydım. Benim için zordu. Her yılı bir sonraki yıl için geri gelemeyeceğimi düşünerek bitiriyordum. İşte Tanrı daima bir kapı açtı ve ben devam edebildim. Aslında üniversiteye de giderken dertli bir gençtim ve şimdi geri dönüp baktığımda Tanrı'ya inanmış olsaydım o yılların keyfini bir başka şekilde çıkarmış olabilirdim diye düşünüyorum. Ama hiçbir kuşkuya düşmeden imanla istesin diyor Kutsal Kitap. Dostum, Tanrı'ya niye inanmıyorsunuz? Bugün inanlı biri olarak asık suratlı mısınız? Sorunlarınızın nasıl halledileceğini mi merak ediyorsunuz? Nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ben de bu durumda yıllarca yaşadım. Tanrı'ya niye inanmıyorum? Ona güvenip her şeyi niye ona teslim etmiyorsunuz? Yaşamın sorunlarını halledebilecek bir beyne sahip olmadığımı biliyorum. Bu karmaşık uygarlıkta yaşama yeteneğimin olmayacağını da biliyorum ama ihtiyacım olan bilgeliği sağlayabilecek göksel bir babamın olduğuna inanıyorum. Çünkü kuşkuya düşen kişi diyor, rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer diyor. Çoğu kez Tanrı'nın bu işi halledeceğine inanıyorum deyip kendi kararımızı veriyoruz. Sık sık bir sorunu Rab'be bırakıp ona inanıyorum ama ertesi gün ona inanmıyorum. Çözüm olarak ortaya hiçbir şeyin çıkmadığına karar verip kendim çözmeye çalışıyorum. İşte burada hata yapıyorum. Böyle biri rüzgarın çalkaladığı ve sağa sola vuruşturduğu deniz dalgasına benzer. Yakup 1. bölüm 7 ve 8. ayetlerde her bakımdan değişken, kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın der. Eğer kendi sorunlarınızı kendiniz çözecekseniz Tanrı onu sizin için çözmez. Yakup burada iyi bir atasözü kullanıyor. Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir. Bu İsrail için büyük bir sorundu. Hoşea İsrail'in akılsız bir güvercin gibi olduğunu söyledi. Önce yardım istemek için Mısır'a, sonra da Asur'a gitti. Önce birine sonra diğerine gittiği halde Tanrı'ya gitmedi. Bizler de bir sorun çıktığında onu halletmek için oraya buraya koşuşturuyoruz ve çok sonra bu sorunu Tanrı'ya götürmemiş olduğumuz aklımıza geliyor. Bugüne başlarken bugünün meselelerini Tanrı'ya getiriyor musunuz? Pastör olarak çok danışmanlık yaptım ve gün içinde pek çok yeni kişiyle de tanıştım. Her zaman ettiğim dualardan biri şuydu. Rab, bugün yeni kişilerle karşılaştığım ve onlara nasıl davranacağımı bilmediğim zamanlarda bana yardımcı ol. Bu kişi Tanrı'nın sözünden yararlanmamı sağlayacak harika bir dost olduğunu kanıtlayabilir. Şu kişi hizmetimi baltalayabilir. Rab, oradaki farkı görmem için bana yardım et diye dua ederim. Kolumu omzuna koyup yardım edebileceğim adamla benim yardımımı hiç istemeyen adam arasındaki farkı anlamamda bana yardımcı ol. Rab, bugün bana bilgelik ver. Hayat meselelerini, yaşam sorunlarını karşılamak için bilgeliğe ihtiyacımız var. Yakup 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde, düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solup gidecekler. Alt düzeyden olan kardeş yükselmesiyle övünsün. Ben yoksul birisiyim. Pek bir şeyim yok diyebilirsiniz dostum. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız büyük bir zenginliğe sahipsiniz. Göklerde hazineleriniz var. Hiç şöyle bir durup, burada Mesih'te sahip olduklarınızı düşündünüz mü? Onda her şeyimiz var. Elçi Paulus şöyle yazar 1. Korintliler 3. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde. Bu nedenle hiç kimse insanlarla övünmesin. Çünkü her şey sizindir. Paulus, Apollos, Kefas. dünya, yaşam ve ölüm, şimdiki ve gelecek zaman, her şey sizindir. Siz Mesih'insiniz. Mesih de Tanrı'nındır. Mesih'e aitim ve onun olan her şey bana verilecektir. Yaşamım var, bereketlerim var, hatta ölüm bile bir gün Mesih daha gelmemişse gelecek. Hepsi ondandır ve biz bütün bu şeylerle sevinebiliriz. En alçak gönüllü kutsal ya da yeryüzündeki en yoksul kişi olup olmamamızın önemi yok. Mesih'te zenginsiniz dostum ve sevineceğimiz pek çok şeyimiz var. Varlıklı olan ise alt düzeye indirilmesiyle diyor. Çünkü otun çiçeği gibi geçip gidecektir. Kaldığım bölgede iyi bir park var ve bu parkın yakınında zengin evler de var. Ne zaman burada yürüsem bu ayeti düşünürüm. Oradaki her binaya zengin birinin adı verilmiş. Bugün o zengin kişilerin nerede olduğunu biliyor musunuz? Dün açan çiçek gibiler ama bugün soldular. Onlar ne kadar güçlü ve nüfus sahibiydiler ama bugün papatya gibi kuruyup gittiklerini düşünmeliyiz. Zenginseniz bununla sevinmeyin çünkü uzun süre bu paraya sahip olmayacaksınız. Yatırım yapmış ve kaybetmeyeceğinizi sandığınız borsadan tahvil almış olabilirsiniz. Ama bugünlerde onlardan biri sizi kaybedebilir. Ölümde onlara tutunamazsınız. Kefenin cebi yok. Mezara hiçbir şey götüremezsiniz. Zengin adam kır çiçeği gibidir. Solup gider. Yakup 1. bölüm 11. ayette güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer. Görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşları içerisinde kaybolup gidecektir diyor. Yıllarca önce ünlü ve zengin kişilerin bulunduğu bir yerde bir grup inanlıya konuşma ayrıcalığına sahip oldum. Onların arasında sonradan inanlı olmuş bir film yıldızı da vardı. O zaman yaşlanıyordu ve ona baktığımda kendisine bir zamanlar şöhret ve servet getiren güzelliğinin solmakta olduğunu gördüm. Tanrı zengin kişinin kendi uğraşları içinde kaybolup gideceğini söyler. Dostum bugün sizi yalnızca cennet için kurtarmayacak ki bu bile benim için yeterli. Bizzat bugün size yardım edecek bir kurtarıcıya sahip olduğunuz için sevinin. Bu kurtarıcı İsa Mesih'tir. Buna her isteyen sahip olabilir. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabını öğrettiğimde onu çeşitli üniversitelerden broşürleri inceleyen ve onlardan birine gitmeyi düşünen genç birine benzettim. 10 üniversitelerin arasında Bilgelik Üniversitesi de vardı. Yakup'un mektubunda farklı bir okul daha var. Buna sert çarpışma okulu diyebiliriz. Bugün pek çoğumuz bu okulda bulunuyoruz. Tanrı kendisinin olanları inanlar olarak olgunlaşmaları için buraya getirir ve onların verecek pek çok sınavı bulunur. Çocuklarının hepsinin içten olup olmadıklarını görmek ve sahte kutsalları aradan çıkartmak için Tanrı sınar. Çocuklarına güven de telkin etmek ister. Sıkıntımızı onun çocukları olmadığımıza dair bir kanıt olarak değil, aksine imanımızın olumlu bir tescili yani kanıtı olarak algılamalıyız. Dostum eğer bugün birazcık da olsa zorlanmıyorsanız kurtuluşunuzu sorgulamalısınız. Sıkıntınız varsa bu ona ait olduğunuzun iyi bir işareti olacaktır. Tanrı'nın sınanmalarında pek çok hedefi vardır. Yakup'un burada vurguladığı dayanma gücüdür. Tanrı size yalnızca onun içten bir çocuğu olduğunuza dair kanıt göstermek için değil, yaşamınızda dayanma gücünü de sağlamak için bunu kullanır. Sınama ve sınanmadaki Tanrı'nın amaçları ile ilgili olarak çok şey yazılıp çizilmiştir. Bir inanlı şöyle yazar. Acı olmadan ilaç olmaz, diken olmadan taht olmaz, yara olmadan görkem olmaz, haç olmadan taç olmaz. Başka biri de bunu şu şekilde ifade eder. Eğer bir yük taşımam gerekirse Mesih de beni taşıyacaktır. Bazen yüksek görünmeden alçak yere konmamız gerekir. Güçlü olduğumuz yerde bile kendi içimizde zayıfız. Zayıf olduğumuz yerde bile Mesih'te güçlüyüz. Önemli olan ne kadar yaşayacağımız değil, nasıl yaşayacağımızdır. Bu sahip olunması gereken önemli bir görüş açısıdır. Birçok kişi bu dünyada neden bazı deneyimlerden geçmek zorunda kaldığını merak eder. Birkaç yıl önce inanlı birinden şu satırları içeren bir mektup aldım. 20 yıldır hasta olan ve son 10 yıldır da Parkinson hastalığı nedeniyle felç olan bir eşim var. Hastaneden çıkma umudu yok. Seven bir baba nasıl olur da onun gibi birinin bu kadar çok acı çekmesine izin verir? Onun Rabbi sevdiğini biliyorum. Bu adamcağız gerçekten endişeliydi. Sorununun çözümünü bilmiyordu. Ben de bilmiyordum. Neden bu durumun olduğunu ona anlatamazdım ama bu acının içinde bir amaç olduğunu ve Tanrı'nın eşinin yaşamında bir şeyler yaptığını anlatabilirdim.